Ayrım 27, sayfa 178. Grupta farklı davranış kuralları vardır. Örneğin bir kişi yakın bir pozisyondaki kişiden borç alabilir. Borçların ödenmesi açık bir şekilde geri talep edilmemektedir. Fakat borçlular geri ödemekle yükümlüdürler. Aksi bir durumda çok sık olmasa ve insanlar gruptan atılmasa da grup hiyerarşisindeki statüleri düşer. Lider, hiyerarşik olarak kendisinden daha aşağıdaki birinden yardım talep edemez veya borç isteyemez. Parantez, işsiz olduğu süre içerisinde DOC için hayatı daha da zor kılan unsur. Grup lideri daha fazla paraya sahip olmalıdır ya da öyleymiş gibi davranmalıdır. Ne yapıldığından lider sorumludur. Grubun diğer üyeleri başka bir şey söylediğinde de lider doğru karar vermek zorundadır. Grupta çok yakın arkadaşları vardır ve grubun diğer üyelerine olan tavrı çok farklılık göstermemektedir. En iyi sporcu olmasa bile sürekli iyi sonuçlar elde etmelidir. Aynı zamanda başka gruplarla iletişimi sağlayan kişi de odur. Liderlik tabandaki direniş sonucunda değil, lider grubu içerisindeki ilişkilere göre değişir. Grupta bir pozisyon elde etmek için grup üyeleriyle bir kesişim noktasında etkileşim halinde olmak gerekir. Bu durum çarpıcı bir süreklilik hali arz eder. Alışıldık etkileşimlerdeki bir kayıp bozulmaya sebep olur. Bu, Uzuncu'nun Norton'lardan ayrılan Doc ve Danny ile ilişkisini kaybetmesi ve yeni bir liderin Angelo ortaya çıkmasında kendini gösterir. Fakat bu durumu aynı zamanda Doc'un uzun süren işsizlik durumunda da görmek mümkündür. Doc kendinden daha alt statüdeki üyelerden mali destek isteyemezdi ve kendi yakın arkadaşlarından da sürekli yardım talep edemezdi. Bu nedenden dolayı Doc grup etkinliklerine iştirak edemedi, masraflı etkinlikler öngöremedi ve hiç kimseyi de davet edemedi. Bu durum Doc'un konumunu zayıflattı, aynı zamanda onu psikolojik olarak da yıprattı. Normal bir grup üyesinin aynı derecedeki işsizliği bu kadar dramatik etkiler bırakmazdı. Yöntem ve süreç. White'ın kitabı, daha önce de söylendiği üzere, katılımcı gözlem için öğretici bir incelemedir. Her bir olay kendine özgü bir durum arz etmesine ve her yöntemin içinde bulunulan alan tarafından etkilenmesine rağmen, White, genel geçer olan bazı kriterler ortaya koymaktadır. Buna konu olmak ve bazı davranış kuralları örnek olarak verilebilir. White, orta sınıftan gelmekteydi ve Cornerville'daki toplumla pek ilişkisi yoktu. Daha önce kısa öyküler yazmıştı, ekonomik sorunlarla ilgilenmekteydi. Toplumsal nedenlerle yoksulluk sorunuyla ilgilenmeye başlamıştı. Yapmak istediği araştırmalar için Harvard'dan 3 yıllık bir burs kazanmıştı. Bu süre içerisinde doktora derslerini vermesi de gerekmiyordu. Cornel White seçimi bilimsel olmayan pratik sebeplerle gerçekleşti. Varoşlar tasavvuruna daha uygundu. Semtteki ucuz ikamet imkanları, yıpranmış evler, bu semtin Boston'un diğer bölgelerinden daha ucuz ve fakir olması vesaire. Tek nesnel sebep ise aşırı nüfustu. İlk olarak White, içerisinde kendisi için çalışacak 10 araştırmacının yer verdiği büyük bir proje hazırladı. Bir profesör onunla tartıştı ve bu projeden vazgeçmesini tavsiye etti. Araştırma planı 1936-37 yıllarında birçok kez değiştirildi ve sürekli daha sosyolojik hale getirildi. Lind ve Lind'ın Middletown ve Warner'ın Yankee City araştırmaları onun için birer örnek oldular. Buralarda bir kuram kristalleşmişti. Fakat henüz çok da netleştirilmemişti. Sonraki süreçte alan araştırması yöntemleriyle tanıştı ve üniversitede bu alanla ilgili dersler aldı. Antropoloji ve sosyoloji alanında bir eğitim almadan araştırmaya başladı. Ancak işe tamamen yanlış bir başlangıç yapmıştı. Kapı kapı dolaşarak evleri ziyaret etmiş ve insanlarla hayat problemleri hakkında konuşmalar yapmıştı. Fakat bütün bunlar hepsi için kötü bir tecrübe oldu ve ortaya hiçbir şey çıkmadı. İkinci yanlış adım da şu oldu. Settle Mind House'lardan haberdar olmuş ve gruplarla bu kurum üzerinden ilişki kurmaya çalışmıştı. Fakat bu da alana giriş olmanın ötesinde sadece Cornwall'dan kurtulmak isteyenlerle iletişim kurmaya yaramıştı. Dipnot. Settle Mind House. Yerleşim evi. İlk örnekleri Avrupa'nın bazı ülkelerinde, örneğin İngiltere'de görülen, 19. yüzyılın sonundan itibaren Amerika Birleşik Devletleri'nde de hızla yayılan bu evler, kapalı gruplar halinde yaşayan göçmenlerin ülkeye uyumunu kolaylaştırmayı ve bölgede meskun olanlar arasındaki komşuluk ilişkilerini geliştirmeyi hedefleyen, onlara belli mesleki beceriler kazandırmayı amaçlayan ve bu çerçevede dil ve meslek kursları açan ve partiler vesaire düzenleyen sosyal hizmet kurumlarıdır. Kendisine bir dans partisinde tanıyacağı kızlar aracılığıyla grup üyeleriyle ilişki kurabileceği tavsiye edildi. Fakat partide sadece çiftlerin ve bir masada ise bir erkek ile iki kızın olduğunu gördü. Bunu gördüğünde White önce onların yanına gitmek istedi. Fakat kendisine bunun iyi bir fikir olmadığı söylendi. Sonuç olarak White partiyi terk etti. Daha sonra White, Regan Otel'deki Cornwall'ın bir köşesinde bulunan bu dans salonuna Cornwall'dan kimsenin gelmediğini fark etti. Yine de Settlement House ile ilişki kurmak daha uygun göründü. Bir sosyal hizmet görevlisi onun tam olarak ne istediğini anladı ve Doc ile kontakt kurmasını sağladı. White 1937 Şubat'ında Doc ile buluştu ve böylelikle çalışmasına başlayabildi. Ona uzun uzun ne istediğini anlattı. İnsanlarla hayatlarıyla ilişkiye geçmek ve belki de durumlarının iyileşmesine yardım etmek. Doc kabul etti ve yapmak istediği araştırma ile ilgili daha fazla konuşmamasını tavsiye etti ve ona grup üyelerine kendisinin bir arkadaşı olarak tanıtacağını söyledi. Cornwall'daki insanlar da başlangıçta durumdan memnun olduklarını göstermişlerdi. White, Cornwall'da Harvard'da sahip olduğundan daha kötü şartlara sahip olsa da kalmak üzere kiralık bir ev aradı ve sonunda sık sık yemek yediği restoranı işleten bir aileden bir oda kiraladı. Ev sahipleri başlangıçta odayı ona vermek, aralarını almak istemediler. Fakat Doc'un araya girmesiyle buna razı oldular. White daha sonra bu aile ile yakın bir ilişki kurmayı başardı. Oda küçüktü ve ısınma donanımına sahip değildi. Aynı zamanda White bir İtalyanca kursuna gitti ve aile ile yaptığı sohbetlerle İtalyancasını ilerletmeye çalıştı. Parantez, caddede insanlar İngilizce konuşmaktaydı. White notlarını çoğunlukla kahvaltıdan sonra alıyor ve yaptığı gözlemleri de ertesi gün kayda geçiriyordu. Restoranda yediği öğle yemeğinden sonra caddeye gidiyor ve grupla vakit geçiriyordu. Gece 23-24 arası eve dönüyor ve ev sahipleriyle sohbet ederek bir şeyler içiyordu. Pazar günleri aileyle kahvaltı ediyor, öğleden sonraları da dinleniyordu. Onun için gözlem yapmadığı ve araştırmacı rolünü bıraktığı bir güne sahip olmak oldukça önemlidir. Birçok değişik davranış kuralı öğrenmiş ve başlangıçta bu kurallardan bazılarını da çiğnemişti. Bir lokale girildiğinde eğer lokalde bayan yoksa şapka çıkarılmaz. Bir keresinde bir kızla dansa gitmiş ve ona evine kadar eşlik etmişti. Ertesi gün herkes ona "Sevgilin nasıl?" diye sordu. Bunun üzerine bir daha bir kızla asla yalnız olarak çıkmadı. Bunlara paralel olarak Harvard'da bir katılımcı gözlem dersi aldı. Orada insanların belirli şeyleri söylemediklerini ve belirli soruları gündeme getirmediklerini öğrenmişti. Doc, ona sabretmesi halinde kimin, ne zaman, nerede, kiminle, niçin olduğunu anlayacaksın demişti. Fakat daha sonra bu konuda soru yöneltmenin uygun olmadığını gördü. White, yine Corner Boys tarzı konuşmak zorunda olmadığı konusunda uyarıldı. Ona, bu gençlerin diyalektiğiyle, kelimeleriyle konuşmanın kendisine yakışmadığı söylenmişti. Grubu, kendisine İtalyan kulübünde bir görev teklif edildiği zaman bile mümkün olduğu kadar az etkilemeye çalışmıştır. Daha sonra iyi yazabildiğinden dolayı ona yazıcılık görevi verilmiş, o da herhangi bir itirazda bulunmadan bu görevi üstlenmiştir. Daha sonra dataların nasıl düzenleneceği problemi ortaya çıktı. Niceliksel değil, niteliksel kriterlere göre düzenleme yapmak önemlidir. Örneğin değişik grupların üyelerinin ifadelerini, recruiter'ların şu konudaki tavrı başlığı altında toplayabilirdi. Fakat görüşlerin gruplara dağılımı için niceliksel bir soruşturma gerekmekteydi. White için bu görüşleri gruplarla bağlantılandırmak, hangi üye tarafından söylendiğini tespit etmek büyük önem taşımaktaydı. Bunları gruplara göre düzenledi. Elindeki materyallerin düzenlenmesine hizmet eden tarihleri, kişileri, kısa mülakatları tasnif etti. 1937 Temmuz ve Ağustos aylarında Cornell Wilde dışında tatil yaptı. Bu süre zarfında çalışmasını yeniden değerlendirdi ve onu genişletmeye karar verdi. Siyaset oyunlarında tecrübe sahibi olmak için bir siyasi kampanyaya da katıldı. O, herhangi bir oy kazandırmasa da en azından zararı olmayan biri olarak görüldü. Yinelenen seçimler, onda vicdan muhasebesinin yanında katılımcı gözlemin ahlaki sınırları hakkında bir takım şüphelerin çıkmasına sebep oldu. 1938 yılında bir bowling yarışmasına katıldı. Yarışmanın sonuçları bildik biçimde gruptaki hiyerarşiyi yansıtmaktaydı. 1938 yazında araştırmalarında bir takım değişiklikler yaptı. Evlendi ve eşiyle beraber Cornell Wilde'da daha güzel bir daireye taşındı. Evli biri olarak Cornell Wilde'da diğer toplumsal etkinliklere katılma şansı elde etti. Çalışmanın bir noktasında katılımcı, olmayan gözlemci, non-participating observer olarak işe başladığını ve gözlemeyen katılımcı, parantez, non-observing participant olarak bitirdiğini ifade etti. Going native, yani araştırmacının araştırmasıyla özdeşleşmesi, katılımcı gözlemin barındırdığı diğer bir tehlikedir. Böyle bir durumda katılımcı gözlem terk edilmeli veya en azından araştırmaya bir süre ara verilmelidir. Sonuç olarak araştırma bursunun azaltılması için arayışlara girdi. 3 yıllık burs başvuruları yaptı fakat bursunu sadece 1 yıllık bir süre için uzatabildi. İlk başta hayal kırıklığına uğrasa da daha sonra bir topluluğun ya da örgütün araştırmasının mantıklı bir sınırı olmamasının kendisi ve araştırması için iyi olduğu ortaya çıktı. Her zaman daha fazla araştırmak mümkündü. White, köşe başı çocuklarının özel kitaplarına bile başvurdu. Bunun yanında iletişim ağı çalışması da yaptı. Bir seçimde aktif bir şekilde etkili olmak istediği başarısızlıkla sonuçlandı ve bir katılımcı, gözlemci olarak olayları etkilememesi gerektiğine karar verdi. 1940 yazının ortasında White, Corner Y'dan ayrıldı. Şehri nadir olarak ziyaret etti. Tabii kitabını Doc ve birkaç kişiye, tabii kütüphanelere de gönderdi. White, henüz yazım aşamasındayken eserinin her bölümünü Doc'a göstermişti. Doc kitabı seve seve kabul etti. Fakat sanki diğerlerinin okumaması için de elinden geleni yaptı. White, kitabı ilginç bulmadığını, daha çok profesörler için olduğunu ve yayımlanmasıyla da ilgilenmediğini söyledi. Bazı ulusal gazetelerde araştırma ile ilgili birkaç değerlendirme çıkmış olsa da, bölgesel bazda kitapla ilgili hiçbir değerlendirme yapılmadı. Yöntem hakkındaki bu ayrıntılı bölüm katılımcı gözlemin ilginç olmanın yanında ne kadar da güç olduğunu göstermektedir. Sembolik etkileşimciliğin eleştirisi. Burada bir kısmı bizzat sembolik etkileşimciler tarafından ortaya konan sembolik etkileşimcilik eleştirilerinden bahsetmek gerekir. Temel eleştiri yöntem üzerine odaklanmaktadır. Katılımcı gözlem ve diğer niteliksel yöntemler kuvvetli birer bilimsel yöntem değildir. Araştırmacıya ziyadesiyle bağımlıdırlar ve veri toplama ile bunların analizi sıkı kurallara tabi değildir. Bunlar tipik pozitivist eleştirilerdir ve çok da manidar değildir. Zira sembolik etkileşimcilik, pozitivist yaklaşımların kriterleriyle değerlendirilmektedir. Fakat sembolik etkileşimcilik pozitivist değildir ve pozitivizmin kriterleriyle yargılanamaz. Bu noktada sembolik etkileşimciliğin ortaya koyduğu soruları ve amacı anlaşılmalı, dünyanın sembolik bir biçimde nasıl yeniden inşa edildiği irdelenmelidir. Bir başka problem verilerin genelleştirilmesinde ortaya çıkar. Sembolik etkileşimciler çoğunlukla spesifik olaylar üzerinde çalışırlar ve buradan yola çıkarak genelleme yapmak zordur. Fakat yine de spesifik vakalarda bize temsili analizlerden daha fazla şey söylerler. Loughlin'ın yerel kiliseler üzerine olan Domesday Cult, A Study of Conversation 1970 isimli çalışması, yapısal prensipleri itibariyle diğer kiliseler içinde geçerli olabilecek kilise işleri ve üyelerinin alım stratejileri konusunda ayrıntılı bilgiler verir. Sembolik etkileşimciliğe yöneltilen bir diğer eleştiri de yapı analizini ihmal ettiği yönündedir. Bu, reddedilmesi zor ve yorumcu sosyolojinin yeni tasarılarının karşılaşacağı Denz'in 1990 bir eleştiridir. Sembolik etkileşimcilik ve yorumcu sosyoloji bu eleştirilere rağmen sosyoloji içerisinde merkezi ve önemli bir konum elde etmiştir. Yorumlayıcı sosyolojinin gelişimi ve farklı biçimleri. Sembolik etkileşimcilik adı altında işaretlerin sembolik içeriklerine yoğunlaşan birçok çalışma toplanmaktadır. Sembolik etkileşimcilik, insanların hangi sembolleri kullandığını irdelemekte ve onlarla nasıl bir ilişki içinde olduğunu araştırmaktadır. Sembollerin nasıl ortaya çıktığı ile daha az ilgilidir. Bunu yorumlayıcı sosyolojinin etnometodoloji ve modern ampirik yapılandırmacılık gibi dalları yapmaktadır. Bu alanlar arasındaki köprü görevini sosyolojinin özgün isimlerinden Irving Goffman yapmaktadır.